Ayrım 9, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 101, 14. kısım. Chelsea Improvement'ın yeni buharlı gemi terminalini tasvir etmek için söylenebilecek tek şey bunun devasa olduğudur dedi büyük bir New York City hayranı olan Archie Abbott. Terminalin Moretanya büyüklüğünde 16 transatlantik barındırabilen iskeleleri Hudson Nehri'nin içine doğru 200 metre giriyor, 60 metre kara tarafına girerek Little West 12. caddeden Batı 23. caddeye kadar uzanıyordu. Hizmete girdiği zaman Titanic'i bile alacak kadar yer var dedi Archie. Batı caddesi boyunca büyük büyük muhteşem kapıları göreceksin pembe granit. Çirkin bir liman şehrini muhteşem bir liman şehrine dönüştürmüşler. Tamamen dönüşmemiş dedi Bel dürbünüyle rıhtımı incelerken. Yaklaşan gemideki dostlarına akrabalarına mendil sallamak için rıhtıma yığınla insan dolmuştu. O gün daha erken saatlerde gemi rıhtıma yaklaşırken Isaac ve Marion Bell ile Archie ve Lillian Abbott gezi güvertesinde kol kola güzel şehrin manzarasını seyretmişlerdi. Güzel bir gündü, hava serindi. Kuvvetli bir kara yel rüzgarı normal koşullarda rıhtımın üstüne çöken kömür dumanını dağıtmıştı. Manhattan'ın gökdelenleri ışıldayarak mavi göğe yükseliyordu. Bir yandan gemi orkestrası ragtime müziği çalarken römorkörler 32 bin tonluk Moretanya'yı kuvvetli rüzgara karşı çekerek limana yanaştırmaya çalışıyorlardı. Bell ve Archie'nin önceliği tutsaklarını ve Clyde'ı kazasız belasız karaya çıkarmaktı. Daha sonra Archie ve Lillian'ın Doğu 64. caddedeki evlerine gidip eşleriyle buluşacaklardı. Bell çifti bir süre burada kalmak için davet edilmişlerdi.
''Ne demek tamamen dönüştürülmemiş?'' diye karşı çıktı Archie. ''Geçen ay Hoboken'den kalkan gemiyle yolculuk yaptık. Chelsea'nin büyük kapıları veya o muhteşem bekleme salonlarını görmüş değilsin. Asansörler tek parça bronzdan. Bugüne kadar böyle bir şehir projesi olmadı.''
Bell dürbünü ona uzattı. ''Çakalları dönüştürmeyi unutmuşlar.''
Limana bir gemi yanaşırken daima etrafta birkaç yan kesici bulunur dedi Archie.
Ben yan kesicilerden söz etmiyorum. 54 numaralı iskelede gemiyi bekleyen 1000 kişi vardı. Liman işçileri gemideki postayı ve bagajları boşaltmak için hazır bekliyorlardı. Hazine Bakanlığı gümrük memurları iskelenin alt katına doluşmuşlar. Gümrüğe tabi eşya ve kaçak mücevher var mı diye valizleri inceleyeceklerdi. Kömür mavnaları Moretanya'nın kömür depolarını doldurmak üzere yanaşıyorlardı. İskelenin ikinci katındaki bekleme terasında hırsızlar her zamanki gibi yolcuların akrabaları ve arkadaşlarıyla gazetecilerin ve sinemacıların arasına karışmıştı. Fakat Bell'in asıl dikkatini çeken şey cehennem mutfağından 6 tane gangster oldu.
''Gofer'lar'' dedi Archie.
Gofer'lar şık giyimleriyle tanınırlardı. Dar takım elbiseler, inci grisi melon şapkalar, süslü ayakkabılar ve renkli çoraplar üstlerinden hiç eksik olmayan kıyafetlerdi.
Kim onlara iskeleye giriş izni vermiş ki?
Büyük ihtimalle belediyede tanıdıkları vardır dedi Bell. New York'ta politikacılar, inşaatçılar, rahipler, polisler ve gangsterlerin ganimeti paylaştıkları bir sistem hakimdi. Reformcuların arada bir onların tekerine çomak sokmaları durumu değiştirmeye yetmiyordu.
Yanlarında kimleri getirmişler görüyor musun?
Fahişeler dedi Archie dürbünü çok süslü elbiseleri, kule gibi şapkaları olan bir grup kadına odaklayarak.
Bu iyiye işaret değil.
Son zamanlarda emniyet teşkilatı ateşli silahlar konusunda göz açtırmıyordu. Üstünde silah varken yakalanma tehlikesi olan gangsterler tabancalarını hemen sevgililerinin şapkalarına veya etek aralarına tıkıştırıyorlardı.
Bunların şapkalarına ayı bile saklanabilir. Sence kimi karşılamaya gelmişlerdir?
Bell dürbünü geri aldı. Gangsterler geminin arka tarafına ikinci mevki yolcularına çıkış yaptığı yerde toplanmışlardı. Sonunda birisinin fena halde canı yanacak olmasa ortadaki sahne gerçekten gülünecek gibiydi. İri yarı bir gofer ikinci mevki çıkış yerinde birisinden çaldığı belli olan inci süslü bir opera gözlüğüyle yolcuları inceliyordu.
Archie, opera gözlüğü olan şu serseriyi tanıyor musun? New York sokak çetelerini iyi tanıyan Archie belin işaret ettiği yere baktı. Blinky Armstrong olabilir.
Patronlardan biri mi?
Duyduğum kadarıyla henüz değil.
Görünüşe göre adamları o yönlendiriyor. Santral bağlanır bağlanmaz ofise bir telefon et.
Harry Warren'a söyle ekibini buraya getirsin.
Neden?
İçimde kötü bir his var.
Moretanya iskeleye yanaştıktan sonra geminin özel telefon sistemi New York City'ye bağlanacaktı. Fandor New York Saha Ofisi 42. caddedeki Knickerbocker Oteli'ndeydi.
Harry o adamın Blinky olup olmadığını bilir.
Ramorkörlerin devasa gemiyi iskeledeki yerine yanaştırmaları için bir yarım saat daha gerekti. Nihayet tayfaların ipleri iskeledeki işçilere atabilecekleri kadar yanaşmıştı. İskele işçileri bu iplerle ağır halatları kıyıya çekebildiler. Neden sonra geminin kornaları artık iskeleye bağlanılmış olduğunu duyurdu, motorlar sustu. Birinci mevki güverte iskelesi indirildikten sonra dışarıya ilk çıkanlar birbirlerini görmezden gelen Lord Strong ve Carl Schultz oldu. Baca baronunun etrafı Bell'in torunları olduğunu tahmin ettiği güzel kızlar tarafından çevrildi, ona sarıldılar, öptüler. Strong, Bell'in Britanya konsolosluğu görevlisi olduğunu sandığı bir genç adam tarafından karşılandı. Birlikte merdivenleri inip alt katta onları bekleyen, karantinadan beri gemiyi takip eden buharlı yat Ringer'a gittiler. Lord buradan da Connecticut'taki malikanesine geçecekti. Fotoğrafçıların flaşları patlayınca Bell muhabirleri Marion ve Lillian'ı çıkarken gördüklerini anladı. Muhabirlerin neler sorduklarını tahmin edebiliyordu. Miss Morgan yeni filmler çekmek için mi New York'a gelmişti? Miss Morgan'ın bir sigorta yöneticisiyle evlendiği doğru muydu? Nikah Moretanya'nın kaptanı tarafından mı kıyılmıştı? Bayan Abbott Londra'daki son moda hakkında ne düşünüyordu? Babasının Atchison, Topeka ve Santa Fe'de gizlice çoğunluk hisselerini topladığı söylentileri doğru muydu? Birinci mevkii boşaldıktan sonra ikinci mevkii güverte iskelesi indirilecekti. Marion Bell'e söylediğine göre üçüncü mevkii yolcuları geceyi gemide geçirmeye mahkumdular. Yolcu listesindeki iki isim bulunamadı. Yanlış sayım yapılması görülmemiş şey değildi. Ama üçüncü mevkide bulunan herkes, göçmenler ve aralarında sinemacılar da olan Amerikan yurttaşları görevler bir kez daha sayım yapana kadar gemide tutulacaklardı. Acaba eksik iki isim akrobatın suç ortakları olabilir mi diye geçirdi içinden Bell.
Pekala Archie, gidip Harry Warren'a telefon et. Ben Clyde'ı alırım. Sen bloku ve muhafızı al. Ortalık yetişince hep birlikte ikinci mevkiden çıkarız.
Bell hızla ikinci mevkiye gitti. Clyde ve Kaptan Turner'ın koruma olarak görevlendirdiği tayfalar çıkış yerinde bekliyorlardı. Bell tayfalara bahşiş verdikten sonra bundan sonrasını ben ele alıyorum dedi. Clyde endişe içinde dışarıdaki kalabalığı inceliyordu.
Tanıdık birini gördün mü diye sordu Bell
onun tepkisini izleyerek. Hiç sanmam dedi Clyde. Ama gözleri ona bakan Gopher grubuna kilitlenmişti. Buraya gelmeyeli bir aydı zaman geçti.
Tiyatrodayken mi demiştin?
Üvey babalarımdan sondan bir önceki sahne yöneticisiydi.
Hangi tiyatroda?
Her yerde. Şehir merkezinde, 14. caddede, sonra bir süreliğine Broadway'de, Hammerstein'de.
O semtte mi yaşıyordun diye sordu Bell.
Blinky Armstrong opera gözlüğüyle tam onun ve Clyde'ın durduğu yere bakıyordu. 46. caddenin köşesinde.
Dediğin yer cehennem mutfağının yanında değil mi?
Clyde gergin bir gülümsemeyle, neyse ki çok yakınında değildim dedi. Ama yeterince yakınmış diye düşündü Bell. Bir grup gopher ona hoş geldin demek için toplanmış olabilirdi. Bu çocuk bir şekilde onları kızdırmış mıydı? Ya da belki Creek Trust'ü onu gemiden iner inmez yakalamaları için gopherları tutmuş olabilirdi. Bell'in bekleme salonu penceresinden görebildiği kadarıyla gopherların sayısı artmıştı. Geminin arka kısmına toplanmış 12 gangster saydı. Önlerindeki insanları ite kaka indirilmekte olan ikinci mevki güverte iskelesine yaklaşıyorlardı. Bu durum Isaac Bell'i giderek daha fazla huzursuz ediyordu.
Adam akıllı silahlı sayılırdı ama bu işe yaramazdı. Çünkü silahlı bir çatışmada pek çok masum insan ölebilirdi. Bekleme salonunda devriye gezen ve alt katta dolanan birkaç polis gördü. Ama eğer Gopher'lar toplu bir saldırı düşünüyorlarsa onlarla başa çıkamazlardı. Archie muhafız ve Lawrence Block'la birlikte çıkış yerine geldi. Muhafız Block'u kendi bileğine kelepçelemişti. Harry Warren yoldaymış dedi Archie. Clyde'ın yanından ayrılma dedi Bell. Karaya çıkmasına izin verme. Nereye gidiyorsun? Gopher'ların neden Clyde'a yiyecekmiş gibi baktıklarını öğreneceğim. Bell yanında duran Clyde'a döndü. Burada Archie'nin yanında kal. Ben sizi almaya gelene kadar gemiden ayrılma. Ne oluyor? Bell çıkış noktasındaki tayfaları itip geçti ve güverte iskelesi tam olarak karaya indirilmeden üstünden yürüdü ve yere bir metre kala atladı. ''Dur orada!'' diye bağırdı bir şirket görevlisi. Isaac Bell onu itip yanından geçti ve artık opera gözlüğünü cebine sokmuş, kocaman yumruğunu taş gibi avucuna vurarak Clyde'a öfkeli gözlerle bakan Blinky Armstrong'a doğru yürüdü. Kalabalık yüzünden yeterince hızlı ilerleyemeyen Bell gangstere 10 metre kadar yaklaştığında bir kadın çığlığı duyuldu. Bu ses korkudan daha ziyade nefret ifade ediyordu. İki gangster kavgaya tutuşmuş yerde yuvarlanıyorlar, tekmelerle ve ellerindeki coplarla birbirlerine vuruyorlardı. İkisi de kanlar içindeydi. Kavgaya iki kişi daha katıldı. Diğer insanlar çığlıklar atarak bunlardan uzaklaştılar. Bir grup gangster önlerindeki kadınları ve çocukları ellerindeki demir sopalarla savurarak oraya koşunca Bell bu yeni grubun Gopher'lar değil bir rakip çeteden olduklarını anladı. Arbede giderek büyüyordu. 15 adam deli gibi birbirlerine vuruyorlardı. Uzun boylu bir polis copunu sallayarak onlara saldırdı. Güçlü ve çevik olan bu adam 3 gangsteri yere devirdi. Yere düşenlerden biri ona bir çelme takınca polis o düğüm olmuş adamların arasına düştü ve sanki bir çukur tarafından yutulmuş gibi gözden kayboldu. Bıçaklar ortaya çıktı, öfkeli seslere acı dolu çığlıklar karıştı derken bir silah patladı. Gözleri fincan gibi olmuş gangsterler kenarda onlara tezahürat yapan kadınlarına koşup tabancalarını aldılar ve kurşun yağdırmaya başladılar. Mermiler demir kapılardan sekiyor, camları parçalıyordu. Orada bulunan insanlar kendilerini yere atınca birden Bell'in öne açıldı ve her şeyi görebildi. Blinky Armstrong ve iki Gopher önlerine çıkan insanları yere devirerek Batı Caddesi taç kapısına doğru koşuyorlardı. Isaac Bell peşlerine düştü. Adamlar Batı Caddesi'ne varmadan bir merdivenden indiler. Bell de peşlerinden koşup çelik basamakları ikişer ikişer atlayarak alt kattaki bagaj odasına indi. Gopher'lar Moretanya boyunca koşarak iskeleden Batı Caddesi'ne çıkan kapılara doğru ilerliyorlardı. Fakat kapılara varamadan yakındaki karakollardan destek alan bir grup polis oraya yetişti. Artık Gopher'lar ve onlara saldıran rakipleri için öncelik tutuklanmadan kaçabilmekti. Adamlar kolayca insanların arasına karışabilecekleri Batı Caddesi yönüne kaçmak yerine silahlarından kurtulmak için deniz tarafına doğru yöneldiler. Fırlattıkları revolverler ve cep tabancaları Moretanya'nın siyah gövdesine çarpıp denize düşüyordu. Gangsterler silahlarını attıkları sırada Bell onlara yetişti. Armstrong'un bacaklarına bir hamle yapacak kadar yaklaşmışken Moretanya'nın provasını geçmiş olduğunu fark etti ve yandaki iskeleye kadar olan 60 metrelik alan gözlerinin önüne serildi. Gemideki çarşafları, havluları, peçeteleri ve masa örtülerini şehirdeki çamaşırhanelere götürmek için orada bekleyen mavnaları, erzak ikmali için gelen tekneleri ve kömür ikmali yapan işkampavyaları gördü. İskele üstündeki arbededen veya kaçışan gangsterlerden hiç etkilenmeyen iki poster asıcısı küçük bir buharlı tekneyle Moretanya'nın provasına geldi ve uzun fırçalarıyla geminin gövdesine posterlerini yapıştırmaya başladılar. Elektrik Tiyatrosu, 323 Batı 14. Cadde, New York City'deki en güzel sinema sarayı, her gün yeni bir film. 20 polis bir anda Batı Caddesi kapılarından içeri daldı. Gopher'lar hemen sağ tarafa koştular, Isaac Bell de peşlerinden. Armstrong'un önünde koşmakta olan Gopher iskeleden yanaşma yerine atladı. Fakat ayağı kayınca denize düştü. Ardından Armstrong atladı, yanaşma yerine ulaştı ve Moretanya'nın provası boyunca koşmaya başladı. Bell de onun ardından atlayıp var gücüyle koştu. Bir kez daha Armstrong'un üstüne atlayacakken gözünün ucuyla tanıdık bir silüetin kendinden emin adımlarla geminin kenarından yürüdüğünü fark etti. 15. Kısım. Isaac Bell bir anda olduğu yerde kalıverdi. Gözlerine inanamıyordu. Gemi gövdesinin tam ortasında işkan pavyaların 5 metre üstünde üstü açık kömür boşaltma olukları olan şutlar vardı. Her birinin altında ateşçilerin üstünde durması için ipler de sarkıtılmış tahta platformlar bulunuyordu. Bunlardan en uzakta olanında nehre 100 metrelik mesafede işkan pavyalardan şutlara kovalarla kömür çıkaran işçilerin gerisinde Bell'in Liverpool'dan yola çıktıkları gece denize atlarken gördüğü uzun kollu adamın silüeti görünüyordu. Bell oradan çıkmak için en hızlı yolu bulmaya çalıştı. Geminin içinden oraya dönmek çok uzun sürerdi. Aradaki suyu aşması gerekiyordu. Buharlı tekneleriyle gemiye reklam afişleri yapıştıran adamlar gözüne çarptı.
''Posta rasıcıları! Hey sizler! Posta rasıcıları!''
Adamlar onu duydular. Fakat verdikleri karşılık sadece yapıştırma işini hızlandırmak oldu. Şirket görevlileri tarafından kovulmaya alışkın oldukları için oradan kovulmadan önce mümkün olduğunca çok afiş yapıştırmak istiyorlardı. Bell onların dikkatini çekemeden Profesör Bayder Belke'nin akrobat adını verdiği adam platformu tutan ipten aşağıya kaydı ve az önce boşaltılmış olan bir işkan pavyanın içine atladı. Boşalan işkan pavyayı çekip yeni gelene yer açmak için bir römork oraya geliyordu. Bell'in gördüğü kadarıyla akrobat atlayışını işkan pavyanın oradan ayrılışına denk getirmişti. Teknedekilere bahşiş verip Amerikalı bir ateşçiymiş gibi sahile çıkacak, böylece Moretanya'nın iskelesinde bekleyen gümrük ve göçmenlik bürosu görevlilerini atlatmış olacaktı.
Bell var gücüyle bağırdı, "Beni sahile atın $50.
Posta rasıcıları bir anda başlarını kaldırıp ona baktılar. Bell cüzdanından çıkardığı parayı onlara doğru salladı.
Hayal Dünyası Tiyatrosu, Batı 9. Cadde 9 numara, her gün yeni filmler.
Duyurusunu yapan afiş bir anda kenara atıldı. Adamlardan biri uzun fırça sırığıyla geminin gövdesini iterek teknenin açılmasını sağladıktan sonra tam hızla iskeleye yöneldiler. Bell 2 metre yükseklikten atlayınca az kalsın dar tekne alabora olacaktı. Eliyle romorkörün çektiği işkan paviyi işaret etti. Şunu takip edin.
Parayı uçlan dedi elinde fırça sırığı olan adam.
Bell parayı onun avucuna koydu. Çabuk olalım. Buharlı motor çalışmaya başlayınca küçük teknenin dar provası dönüş yaparak Moritanya'nın kenarı boyunca hızını arttırarak yol aldı. Az sonra Bell'in akrobatı gördüğü son kömür boşaltma oluğunu geçtiler. Ve boş işkan paviyi çeken romorkörün dümen suyuna girdiler. Bell acil uyarı anlamına gelen bir ıslık sesi duydu. Akrobat gemideki birine sinyal veriyordu. Bell onun suç ortağını görebilmek ümidiyle dönüp baktı. Kömür boşaltma şutlarından birinde bir kıpırtı fark etti ve o anda kenarları keskin bir kömür parçasının başına doğru uçtuğunu gördü. Yüzünü çevirip başına eğdi ama kömür parçası çok hızlı gelmişti. Hiç kimse onun bunun kadar kuvvetle atamazdı. Bir sapanla fırlatılmış olmalıydı. Dönerek yüzünü kurtarmış olsa da kömür parçası şapkasını suya düşürmüş kafatasını yarmıştı. Bell havai fişek gibi bir patlama sesi duydu ve bel kemiğinde şiddetli bir acı hissetti. Dizleri bükülüyor, ayakta durmakta zorlanıyordu. Tekne ser dümeninin tutun onu diye seslendiğini işitti. Tutması için ona uzatılan fırça sırığını gördü fakat elini kaldıramıyordu. Bell bütün gücünü kullanarak uzandı ve sırığı olabildiğince sıkı tutmaya çalıştı. Kıymıkları elinin altından kayıyordu. Uzun boylu dedektif bütün gayretine rağmen sırt üstü denize düşmekten kurtulamadı.
9. Ayının sonu. Sayfa 112.